Ayrım 8. Neden öldürüldüler? İkinci kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 98. Şaziye Yavuz. Katillerinin bulunmasını istiyorum. Orhan Yavuz, çevresinde sevilen, saygı duyulan, bu nedenle geniş çevresi olan, idealist ve yardımsever bir insandı. Ona başvuran herkese yardım etmek temel ilkesiydi. Ben Erzurum Kız Meslek Lisesi'nde son sınıftaydım. Bizim okula gelmiş ve beni orada görmüştü. 1964 yılında evlendik ve ben okuldan ayrıldım. Sonra dışarıdan sınavlara girerek liseyi bitirdim. Orhan Yavuz'la 12 yıl evli kaldık. Bu süre içinde 18 ay askerlik, 6 ay doktora için İzmir'e ve 2 yıl Amerika'ya gidişi nedeniyle 4 yıl ayrı kaldık. Orhan Amerika'ya gittiğinde ben Çalışma Bakanlığı'na bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım ve 6 yıl çalıştım. 1967 yılında oğlum Okan ve 1975'te kızım Devrim dünyaya geldi. Devrim'in doğumundan sonra işimden istifa etmek durumunda kaldım. Sakin, sessiz bir yaşantımız vardı. Tabii bu arada Orhan tehditler alıyormuş ama benim ve ailesinin üzülmesini istemediğinden kimseye bu konudan bahsetmemiş. Ben bunu daha sonra öğrendim. Amerika'dan döndükten sonra başka illerdeki üniversitelerden teklifler almıştı. Ben Erzurum'dan gitmek istedim ama kabul etmedi. Herkes giderse köylüm, kentlim ne olur, Erzurum'da kim kalır demişti. Çünkü yanımızda köyden gelen ve okullarda okuyanlar vardı. Herkese yardım elini uzatmıştı. 15 Haziran 1977 günü sabah kahvaltısını yaptı ve saat 7.30'da evden çıktı. 8.30'da Orhan'ın saldırıya uğradığını ve hastaneye kaldırıldığını arkadaşlara haber verdi. Hastaneye gittiğimde ameliyattaydı ve daha sonra ölüm haberi geldi. Orada fenalaşmışım. 3 saat kadar hastanede kaldım. 8 yaşındaki oğlum Okan ve 2 yaşındaki kızım Devrim'le başladığım yeni hayatım pek kolay geçmedi. Orhan'ın ölümünden sonra bazı üniversitelerin ve kadın derneklerinin maddi yardımları ile Ankara'da ev aldım. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 5 yıl üniversite lojmanında oturma izni vermişti. Ama ben çocuklarıma bir şey yaparlar korkusuyla Erzurum doğumlu olduğum halde bütün ailemi ve orada bırakarak Erzurum'dan ayrıldım. Ankara'ya geldiğimde de Hacettepe Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerden eşimi tanıyanlar akın akın başsağlığına geldiler. Ankara'ya geleli bir ay olmuştu. 2 yaşındaki kızım Devrim'i parka götürmüştüm. Parkta salıncaklara kaykaya bindirirken Devrim, Devrim diye kızımın ismini sesleniyordum. O sırada iri yarı iki erkek yanıma geldi ve bana "Sen ne amaçla bu kızın adını Devrim koydun?" dediler. "Adını koyarken size mi soracaktım?" dedim. Ama bu arada gözüm sürekli kızımın üzerindeydi. Bu konuşma biter bitmez kızımı kucakladığım gibi taksiyle eve geldim. Çocuklarımı hemen balkona çıkardım ve ağlayarak anneme olayı anlattım. Annem şoka girdi. Bu olaydan sonra çocuklarımın dışarı çıkıp oynamalarına izin vermedim. Balkonda büyüdüler denebilir. Bu olaydan hemen sonra bir avukat buldum ve durumu anlattım. Abisi Okan'ın seçtiği Yeşim'i ismini eklettim. Mahkeme sonucunda kızımın adı Yeşim Devrim Yavuz oldu ve biz Yeşim'i kullanmaya başladık. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ndeki bazı hocaların girişimiyle rahmetli Altan Günalp Bey beni öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinde işe aldı. Maddi manevi zorluklar içinde çocuklarımı okuması için elimden geleni yaptım. Onlar da beni bu konuda üzmediler. Oğlum Okan, ODTÜ İşletme bölümünü, kızım da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Orhan Yavuz neden hedef seçildi? Çünkü Orhan çevresinde saygı duyulan, iyiliksever, hayırsever, hoş sohbet, insanları yönlendirebilen bir kişi olarak tanınırdı. Çevresindeki insanlara sahip çıkardı. Etrafında bu kadar sevilen bir insanın düşüncelerine de saygı duyulur ve kendisini dinletirdi. Çevresinde seviliyor ve düşüncelerinin önemseniyor olması bazı gruplara ters geldi. Daha doğrusu işlerine gelmedi. Bundan sonrasında 1980 öncesi faili meçhul cinayetlerin unutulmamasını istiyor ve üzerinden 30 yıl daha geçmiş olsa katillerin bulunmasını istiyorum. Çünkü aslında failler belli. Haziran 2007. Yeşim Devrim Yıldız. Yeter ki farkında olalım. Orhan Yavuz'u kaybettiğimizde henüz 1,5 yaşında olduğumdan ne onun beni bir kız çocuğu olarak ne de benim onu bir baba olarak tanıma ve doyma şansımız olmamış olması elbette ki acı. Babamı başka insanlardan dinlemek, ne kadar idealist, ne kadar adil, ne kadar insancıl olduğunu ve görüşü ne olursa olsun her kesim tarafından sevildiğini bilmek beni gururlandırıyor. Yine de yaşadığı dönemde ve o öldürüldükten sonra sessiz kalan çoğu insan gibi sessiz kalmamış olmasına kızmadan edemiyorum. Bencilce olsa bile Orhan Yavuz olarak çoğu insanın aklında kalan kişi olmak yerine benim ve ağabeyimin babası olarak kalmasını istiyorum. Ancak elbette ki bu artık imkansız. Seçimlerimiz kaderimizi de yönlendiriyor. Orhan Yavuz'un yaşadığı dönemde insanların görüş ve düşüncelerini bir yaşam tarzı olarak da kabullenmiş olması beni hala hayran bırakıyor. Bizlerin 1980 sonrasında sürdürülen politikalar sonucunda farklı kaygılara yönlendirilmiş olmamız, inandığımız değerleri yaşam tarzımıza yansıtamamış, yansıtsak bile yeterli olmadığını düşünmemize neden olduğuna inanıyorum. Tepkisizlik ve suskunluk hakim dilimize, aklımıza ve ruhumuza. Bunun bilincinde olmak ve ne yapıldığının farkında olmak ise ayrı bir acı. Tüm bunlarla birlikte Orhan Yavuz'un kızı olarak ona layık bir kişi olmaya, etrafımdaki olaylara onun kadar tepki veremesem de farkında olmaya ve bunu kızıma aktarmaya çalışıyorum. Selin henüz çok küçük ama büyüyeceği, yaşayacağı dünyayı çok iç acıcı görmüyorum. En büyük korkum tüm annelerde olduğu gibi bir gün bana, "Anne, beni neden böyle insanlıktan uzak, bencil, doğası harap olmuş bir dünyaya getirdin ki?" demesi. Bunu hep düşünüyorum ve hep aynı cevabı duyuyorum. Ormandaki tüm ağaçlar gibi ben de doğru şeyi yaptığımı düşündüm. Orhan Yavuz gibi faili meçhuller hep oldu, hep de olacak. Devlet, demokrasi, milliyetçilik, faşizm gibi yapıların ve düşünce sistemlerinin kendilerini korumak için oluşturduğu savunma duvarları her zaman birilerini dışarıda bırakacaktır. Yeter ki farkında olalım, yeter ki unutmayalım, yeter ki yozlaştırmayalım. Ancak o zaman faili meçhuller beyhude olmaz. Metin Yavuz, yitirdiğimiz canları unutmayalım. Bize Orhan Yavuz'dan söz eder misiniz? Orhan Yavuz, çevresindeki tüm insanlarla çok güzel ilişki kuran, hiçbir karşılık beklemeden herkesin yardımına koşmayı insanlık görevi kabul eden çok iyi bir insandı. Örneğin köyümüzün yaşlı ve saygın imamı Mahmut Hoca'nın çayırını biçtirememesini kendi sorunu kabul edip köyün gençlerini topluyor ve onlarla birlikte imamın çayırını biçiyordu. Böyle bir kişiliğe sahip ağabeyim Orhan Yavuz'a doğal olarak herkes saygı gösteriyor ve onu çok seviyorlardı. Ağabeyim demokrasi sevdalısı, insan temel hak ve özgürlüklerin ateşli savunucusu, alçak gönüllü, çok dürüst, çok çalışkan, çağdaş bir bilim adamıydı. Nasıl bir çocukluk, bir gençlik yaşamıştı? Orhan Yavuz'un çocukluk dönemine ilişkin söyleyebileceklerim o bölgede ve o dönemde yaşayan çocukların genel yaşam biçimlerinin ifadesidir. Bizim köylerde hiçbir çocuğun oyuncağı olmazdı. Hiçbir çocuk mama ile beslenmezdi. Hiçbirimizin anası çocuklarını uzun süre emziremezdi. Çünkü analarımızın yapması gereken daha önemli işleri vardı. Ekmek yapmak, yemek pişirmek, inek ve koyun sağmak gibi. Çocuklar tozun, toprağın, pisliğin içinde yaşama mücadelesi verir, dirençli olanlar yaşar, diğerleri ise ölürdü. Orhan Yavuz bu kötü koşullarda yaşayabilmeyi başaranlardan birisiydi. Ağabeyim Orhan Yavuz'un gençlik dönemi hiç olmadı. O 15 yaşında çocukluk ve gençlik dönemini kapatmıştı. Kendi geleceği ve bizlerin yaşayabilmesi için yaz kış gece gündüz çalışması gerekiyordu. Çünkü ağabeyim bizim aile reisliğini üstlenmişti. Sanırım Orhan Yavuz aşık olmaya bile zaman bulamadı. Nasıl bir yaşamınız vardı? Ağabeyim Orhan Yavuz asistan olduktan ve kendisine lojman verildikten sonra 6 kardeş ve anamızla bir arada yaşamaya başladık. Ağabeyim evlendikten hatta çocukları olduktan sonra da bu kalabalık aile birlikte yaşamaya devam ediyordu. Çalışan ve maaşı olan yalnız Orhan Yavuz'du. Diğerlerimiz öğrenci veya çalışmayandı. Ağabeyimin önceliği bizlerin iyi koşullarda yaşayabilmesiydi. Kendi özel yaşamı bundan sonra gelirdi. Örneğin ağabeyim eşi ve çocuklarıyla birlikte bir kez bile tatil yapmadı. Bizlerin birbirimize karşı hissettiğimiz sonsuz sevgi ve duyguları bu zor koşullarda bile mutlu olmamıza fazlasıyla yetiyordu. Tehdit alıyor muydu? Ağabeyim telefonla veya herhangi bir yolla tehdit almadı. Dışarıda tehdit edilip edilmediğini bilmiyorum. Çünkü bu tür konuları bizlere hiç anlatmazdı. Bir gün ağabeyimin arkadaşı Adil Akyol ile konuşurken Ziraat Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinden birisinin ağabeyimin odasının kapısını tekmelediğini, ağabeyimin dışarı çıkıp "Neden kapıyı tekmeliyorsunuz? Siz eşkıya mısınız?" demesi üzerine kabaca "Eşkıya senin gibilere denir" dediğini duydum. Bu öğrencinin adını çok ısrar etmeme karşın bana söylemedi. Ama ben tanım üzerine aradım. O öğrenciyi buldum. Kendisinden hemen gidip ağabeyimden özür dilemesini istedim. Bu öğrenci gidip Orhan Yavuz'dan özür dilemiş. O günden sonra da kendisine sık sık ziyaret eder olmuştu. Olay nasıl oldu? Ağabeyim 15 Haziran 1977 Salı günü saat 7.45'te evden çıkarken kapı komşumuz Doktor Halil Çivi ile karşılaşıyor. Hava güzel olduğu için fakülteye bizim oturduğumuz lojmandan yürüyerek 15 dakikada gidebiliyordu. Fakülteye 30 metre uzaklıkta iki öğrenci ağabeyime yaklaşıp "Hocam bir dakika" diyerek koluna giriyorlar. Halil Çivi öğrencilerin ağabeyimle yalnız konuşacaklarını düşünerek yürümeye devam ediyor. Ağabeyimin çığlıkları üzerine geri dönünce ağabeyimin bıçakladıklarını görüyor, müdahale etmek isteyince birisi bıçakla Halil Çivi'nin üzerine yürüyor ve "Karışırsan seni de öldürürüz" diyerek tehdit ediyor. Bıçaklama işi bitince oradan koşarak uzaklaşıyorlar. Halil Çivi ağabeyimi oradan geçen bir öğretmen görevlisinin aracına bindirip hastaneye götürüyor. Doktorların tüm çabalarına karşın ağabeyim kurtarılamıyor. Siz olayı nasıl öğrendiniz? Olay öncesi gece eve gitmemiş, bir arkadaşımda kalmıştım. Arkadaşım benden önce kalkmış okula gitmiş. Okulda olayı duyunca koşarak eve geldi. Bana ağabeyimin bıçaklandığını söyledi. Yıkıldım, şoke oldum. Hemen hastaneye koştum. Gittiğimde bütün tanıdıklar oradaydı. Herkes çok üzgün ve umutsuzdu. Ameliyathaneden Doktor Casim Kılıç'ın ağlayarak çıktığını görünce ağabeyimi kaybettiğimizi anladım. Artık hiçbir şey düşünemiyordum. Kalbi ve beyni olmayan bir yaratık gibiydi. Tanık var mıydı? En yakın görgü tanığı kapı komşumuz Halil Çivi'ydi. Halil Çivi katillerle burun buruna geldiği halde onları teşhiste net ifadeler vermedi. Tüm ifadelerinin sonuna "belki", "acaba" gibi sanıklar lehine kullanılacak sözcükler ekledi. Neden böyle ifade verdiğini, çok büyük tehditler aldığı için mi, yoksa gerçekten şok geçirdiği için mi halen anlayabilmiş değilim. Halil Çivi benim yanımda savcı Aykut Kutlay'a her ne pahasına olursa olsun yalan makinesine bağlanmak istediğini ifade etti. Ancak savcı bey Halil Çivi'nin kalp hastası olduğu için bu öneriyi kabul etmedi. İkinci tanık ise inşaatta puantör olarak çalışan Necdet Gürsel idi. Necdet sanıkları cinayetten sonra öğrenci yurtlarına doğru koşarken görmüştü. Necdet Gürsel sanıkları teşhis ederken "benim bu ifadeleri başka yerlerde başka kişiler duyacak mı?" gibi korktuğunu ifade eden sorular soruyormuş. Sanıklarla ilgili de "gördüğüm şahsa benziyor olabilir" gibi katiller lehine kullanılacak ifadeler vermişti. İki görgü tanığının ifadeleri de bizim değil, katillerin işini kolaylaştırmıştı. Olaydan ailesi nasıl etkilendi? Neler yaptılar? Kahpece işlenmiş bu korkunç cinayet tüm aile bireylerini perişan etti. Ağabeyimin ölümü sadece bizleri değil, bütün insanları derinden yaralamıştı. Yengem Şaziye Yavuz, iki çocuğu ve annesiyle birlikte hemen Erzurum'u terk edip Ankara Keçiören'de yaşamını sürdürmeye başladı. Yengem korkudan olsa gerek, sevgili yeğenimin Devrim olan adını Yeşim olarak değiştirmek zorunda kaldı. Kardeşlerim de çok büyük acılar yaşadılar. Ben ağabeyimin katledilmesinden sonra faşistlerin sürekli baskısıyla karşılaştım. Ben 1979-1980 yıllarında Hasanoğlu Öğretmen Lisesi'nde öğretmendim. İkinci MC hükümeti kurulur kurulmaz tayinimiz 8 arkadaşımla birlikte Ankara Gazi Lisesi'ne çıktı. Arkadaşlarım okulla ilişkilerini kesip yeni görev yerlerine gittiler. Benim tayin kararnamemi kimse bana tebliğ etmiyor, ben de görevime devam ediyordum. Bu arada okulumuza çeşitli nedenlerle okuma hakkını kaybetmiş 200 kadar yeni öğrenci kaydoldu. Bu öğrencilerin tamamı olaylara karışmış, belki de cinayet işlemiş ülke ocakları militanlarıydı. Bunların görevi sürekli olay çıkarıp okulu ele geçirmekti. Bu militanlar her teneffüs olay çıkarıyorlar, jandarmalar geliyor, olay çıkaran öğrencileri değil, onlara karşı koyan devrimci öğrencileri, onları örgütlediğim için de beni karakola götürüyorlardı. Karakolda Niyazi adında uzman bir çavuş, olayları okulda örgütleyen kişi, bizlere çok çirkin hakaretler ediyor, sabaha kadar işkence yaptırıyordu. Kendisini şikayete gittiğimde savcı beni odasından kovdu. İki tokat yemekle şikayete gidilmezmiş. Bu pisliklerle uğraşırken okulun son günü kararnamem bana tebliğ edildi. Bu kararname Yozgat'ı sürgünümün belgesiydi. Daha önce Gazi Lisesi'ne çıkan tayinimi aylarca sümen altında tutmuşlar, benim için en uygun yer olan Yozgat'a ikinci bir kararname çıkartmışlar. Tabii Yozgat'a gitmedim, çünkü otobüsten iner inmez Yozgat'ta beni öldüreceklerini biliyordum. Soruşturma ve dava süreci nasıl gelişti, neler yaşadınız? Cinayet saat 7.50'de işleniyor. Güvenlik güçleri ise 5 saat sonra olay yerine gelip soruşturmaya başlıyorlar. Soruşturmayı yapanların delil toplama yerine var olan delilleri yok ettiklerini, sanık durumda olan kişileri kaçırdıklarını sonradan öğrendik. Soruşturma başlatıldığında şüphelenen veya ihbar edilen birkaç kişi gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanların birisi de Doğu'nun başbuğu olarak bilinen Yılma Durak. Yılma Durak'ın gözaltına alındığı ve kendisine içeride işkence yapıldığı şehirde duyulunca büyük bir kalabalık valilik önünde toplanıyor, sloganlar atıyorlar. Yılma Durak'ın hemen serbest bırakılmasını istiyorlar. Ne acıdır ki emniyet kuvvetleri bu çapulcu takımını dağıtamıyor. Daha doğrusu dağıtmıyor. Çözüm olarak kalabalığı dağıtması için içeriden Yılma Durak'ı çağırıyorlar. Yılma Durak kalabalığa, "Ben çok iyiyim. Hiç kimse bana işkence yapmıyor. Görevli arkadaşlarla içeride çay kahve içiyoruz. Şimdi dağılın, herkes evine gitsin." demesi üzerine kalabalık sessizce dağılıyor. Yılma Durak emniyette bulunduğu sırada cinayetle ilgili ihbarda bulunmak isteyenlerin ifadeleri Yılma Durak'ın yanında alınmak istenince tanıkların bir kısmı bu durumdan şikayetçi olmuş. Bir kısmı ise ifade vermekten vazgeçmiş. Emniyette yapılan böylesi sorumsuz hukuk dışı sorgulama sonucu gözaltına alınanların tamamı serbest bırakılıyor ve uzun süre katillerin kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmıyor. Güven oyu olamayan CHP azınlık hükümeti Adalet Bakanı Çetin Bozkurt, Orhan Yavuz cinayetini çözsün diye Aykut Kutlay'ı Erzurum Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirmişti. Aykut Kutlay, ciddi ve titiz bir araştırma sonucu önce katillere gözcülük yapan Haluk Gerçek yakalandı, sorgulama sonucu tutuklandı. Harun Gerçek, ağabeyimin bölüm başkanı olduğu kimya bölümü öğrencisi, Konya Akşehir doğumlu olduğu için ağabeyimi iyi tanıyordu. Onu "hocam bir dakika" deyip durduran kişi Harun Gerçek'ti. Çünkü diğer zanlıların hiçbiri ağabeyimin öğrencisi olmamıştı. Harun Gerçek hapisteyken savcı Aykut Kutlay Bey'le konuşmak istediğini idareye bildiriyor ve savcı beye "katil Cezayir Baysal" diyor. Aykut Bey sonradan inkar ettiği bu konuşmayı bana kendisi aktardı. Cezayir Baysal, Bingöl doğumlu fakir bir aile çocuğu. Lise yıllarında Bingöl'de bir öğretmen bıçaklamış ama nedense ceza almadan serbest bırakılmış. Liseyi bitirdikten sonra kendisine Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş verilmiş. Orada bir militan olarak eğitilmiş. Üniversitede sınavlarında yerine başka birisi sınava girmiş. Cezayir Baysal adını Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne kazanmış. Harun Gerçek'in ifadesi üzerine Cezayir Baysal'ı yakalamak için Bingöl'e bir ekip gönderildi. Bu ekip Bingöl ve yöresinde geniş bir arama yapıyorlar ancak Cezayir Baysal'ı yakalamıyorlar. Görevliler bize aramaların devam ettiğini söylüyor fakat uzun süre Cezayir Baysal bulunamıyordu. Çünkü Bingöl ve çevresinde aranan Cezayir Baysal cinayetten sonra Erzurum'dan hiç ayrılmamış. Her gün polislerle birlikte Erzurum sokaklarında rahat rahat dolaşıyormuş. Çok uzun bir zaman sonra nihayet Cezayir Baysal Erzurum'da daha çok polislerin gittiği bir kahvehanede yakalandı. Sorgulama sonunda kendisine cinayette yardımcı olan Emin Yılmaz, Ankara Çubuk doğumlu Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi ve Şenay Öztürk, Sarıkamış Ergazi doğumlu ile birlikte tutuklandı. Sanıklar tutuklandıktan sonra herkes işlediği suçun cezasını mutlaka çeker sanıyorduk. Fakat yargılama süreci hiç bizim beklediğimiz gibi yürümüyordu. Bu süreç resmen bizim kabusumuz oldu. Öncelikle Erzurum'da bu davaya bakacak avukat bulamıyorduk. Avukatlar faşist şiddetten çok korkuyorlardı. Ayrıca bizim avukatlara verecek fazla paramız da yoktu. Bir tek yürekli insan, avukat Ruhiye Ruh Kırbaş, hiçbir ücret talep etmeden davayı kabul etti. Avukat Ruhiye Ruh Kırbaş, ablamıza saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. Ben Orhan Yavuz davasını sağlıklı yürütülebilmesi için bu ülkenin en iyi avukatlarının bizi savunması gerektiğini düşünüyordum. Bu düşünceyle önce Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem hocama gittim. Faruk Bey dosyayı inceledikten sonra karar vereceğini söyledi. Dosyayı inceledikten sonra da davayı alamayacağını bana bildirdi. Gerekçe olarak dosyada somut hiçbir delilin olmadığı, mevcut verilerle sanıkları mahkum ettirme şansının olmadığını gösterdi. Sayın Erem davayı kabul etmeyince ben de çok üzülmüştüm. Çünkü biz Faruk Erem'in bir avukatlar ordusuyla mahkemede savunma yapacağını bekliyorduk. Faruk Erem'den umudum kalmayınca Profesör Alacakaptan'ın kapısını çaldım. Sayın Uğur Alacakaptan CHP hukuk danışmanı olduğu için bu konuda karar hakkının partide olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sayın Bülent Ecevit Bülent'le mecliste görüştüm. Bülent Bey'in olumlu yaklaşımı sonucu Uğur Alacakaptan'ı ilk duruşma için Erzurum'a götürebildim. Ancak Uğur hocam da sonraki duruşmalara katılamayacağını söyleyince soruşturma daha sağlıklı yürütülsün diye davayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne aldırdık. Davanın Ankara'da görüldüğü dönemde faşist katiller gemiyi iyice azıya almışlardı. Yalnız tanıkları ve bizleri değil, mahkeme başkanlarını bile tehdit eder duruma gelmişlerdi. Artık kimse onlara katil diyemiyordu. Onlar kolluk güçlerinin yardımcısı sayılıyorlardı. Dava nasıl sonuçlandı? Bu koşullarda dava olması gerektiği gibi sonuçlandı. Önce Cezayir Baysal delil yetersizliğinden beraat etti. Bizim itirazımız üzerine savcılık tekrar tutuklama çıkarttı ancak Cezayir Baysal bugüne kadar bir türlü yakalanamadı. Asıl zanlı delil yetersizliğinden beraat edince ve bir daha yakalanmayınca onun yardımcıları Emin Yılmaz, Şenay Öztürk bu durumu örnek göstererek beraatlarını istediler. Mahkeme heyeti bu talebi yerinde buldu. Katilleri beraat ettirdi. Bu katiller öğretmen oldular. Okullarında çocuklarımıza nasıl hem katil olunur hem de öğretmenlik yapılır onu anlatıyorlar. Sizce neden öldürüldü? Katil ya da katiller neden yakalanamadı? Orhan Yavuz'dan söz ederken çok sevilen, saygın bir kişi olduğunu, aydınlık gelecek için mücadele eden, savunduğu ilkelerden ödün vermeyen bir bilim adamı olduğunu söylemiştim. Böyle bir bilim adamı şiddetle beslenen, karanlık özlemcisi gerici faşist güçler için potansiyel düşmandır ve öldürülmesi gerekir. Ağabeyim doçent Orhan Yavuz, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi'nin açtığı asistanlık sınavında sınav komisyonu başkanıydı. Yapılan sınav sonunda doğal olarak en iyiler kazanmıştı. Bu doğru ve ilkeli sınav yöntemi faşist gerici kişileri çok kızdırmıştı. Çünkü onlardan hiçbirisi sınavı kazanacak kadar başarılı değildi. Bence ağabeyimin ölüm listesine alınmasında bu sınavın büyük payı vardı. Ülkemizde işlenen siyasi cinayetlerin failleri, faillerin işbirlikçileri, onları yönlendiren ve onlara emir verenlerin yakalanmamaları, yakalansalar da mahkum edilmemelerinin nedeni bu sistemin kendisinde aramak gerekir. Bu sistem böyle devam ettikçe faşist, yobaz, katil çetelerin bütünlüklü olarak açığa çıkarılmaları, adil bir şekilde yargılanmaları söz konusu bile olamaz. Ağabeyimin katilleri çok geç de olsa yakalandılar. Ancak bu katilleri mahkum edecek irade olmadığı için delil yetersizliğinden serbest bırakıldılar. Tüm delillere karşın Doğan Öz'ün katilini mahkum edemeyen irade Orhan Yavuz'un katillerini de mahkum edememiştir. Şimdi geriye baktığınızda olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Arada tam 30 yıl geçti. Geriye dönüp baktığında hukuk devleti olma noktasında olumlu hiçbir gelişmenin olmadığını üzülerek görüyorum. Ülkemizde hala siyasi düşüncesinden veya dini inancından dolayı insanlar öldürülüyor. Onları öldüren katil çeteleri bir türlü yok edilemiyor. Türk İslam Sentezi savunucusu bu çeteler önceleri Türklük adına komünist diye aydınlarımızı, yurtseverlerimizi öldürüyorlardı. Şimdilerde İslam adına cinayet işliyorlar. Ölenler yine bizim insanlarımız, dostlarımız. Bu cinayet şebekeleri sürekli birileri tarafından korunup besleniyorlar. Bu beslenmelerden biri Trabzon'dan kalkıp İstanbul'a geliyor. Gazeteci Hrant Dink'i kahpece öldürüyor. Kendinden son derece emin, memleketine dönerken Samsun'da yakalanıyor. Sanıkların gözaltına alınma ve sorgulama süreçlerinde yine birçok karanlık nokta bulunmakta. Son olarak diyorum ki, insanı en büyük değer kabul eden, insanların öldürülmesine her koşulda şiddetle karşı çıkan, yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaşmasını bilenler mutlaka ortak hareket edebilmenin koşullarını yaratmalıyız. Yitirildiğimiz canları unutmamalı, unutturmamalıyız. Haziran 2007. 8. ayrımın sonu. Sayfa 109.